Ayrım 44.
1. Ordu Komutanı Orgeneral Asım Tınaztepe, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Muzaffer Tuğsavul, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mahmut Berköz gibi hemen hemen tüm üst düzey komutanlar, DP hükümeti tarafından darbeye kalkışacakları iddiasıyla emekliye sevk edilmişti. Gerçek başkaydı. Celal Bayar Adnan Menderes ve Refik Koraltan Genelkurmay'a geldiler. Bu gelişte gördüğüm yegane ilginç olay Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut'un ikinci başkan olarak Korgeneral Şahap Gürler'i takdim etmiş olmasıydı. Bu takdime devlet başkanının Başbakan Menderes'e bakarak ama bunu kararlaştırmamıştık dediği duyuluyordu. O zaman Genelkurmay ikinci başkan olarak takdim edilen Orgeneral Şahap Gürler'in işi memleket düzeyinde Cumhuriyet Halk Partili olarak biliniyordu. Halk Partisi'ne oy verilmesi için subay mahallesindeki subay hanımlarını tehdit ettiği de bilinirdi. Öyle sanılıyor ki bu konuda Genelkurmay Başkanı bir oldu bitti yapmıştı. Bekir Tunay, Menderes Devri Anıları, sayfa 97. Burada yine bir ayrıntı vermek zorundayım. 1. Menderes hükümetinde iki asker kökenli bakan vardı. Ulaştırma Bakanı ve daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na getirilecek emekli Kurbay Albay Seyfi Kurtbek ve Bayındırlık Bakanı emekli Korgeneral Fahri Belen. Peki bu iki askerin kabinede yer almasının özel bir nedeni var mıydı? Seyfi Kurtbek adı 1942'de kurulan ve İsmet Paşa'ya karşı yapılacak askeri darbenin lideri olarak geçmişti. Darbeyi yapacak ekip kendine Hitler'in Alman ordusundan etkilenerek Hücum Ordusu adını vermişti. Hücum Ordusu aralarına katılması için dönemin 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Fahri Belen'in de kapısını çalmıştı. Korgeneral Belen bu teklifi reddetti ama kapıyı tam manasıyla da kapamadı. Korgeneral Belen'in bu yapılanma içinde yer aldığını düşünenler onu Ankara Temyiz Mahkemesi 2. Reisliğine atadı. İşte o günlerde Belen ve Kurtbek Celal Bayar'la ilişki kurdular ve bakan oldular. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Celal Bayar İnönü'ye bağlı subayları emekliye sevk edip kendine bağlı bir ordu oluşturmak için Kurtbek ve Belen'in verdiği bilgiler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir tasfiye hareketine girişti. Yoksa bir gün başbakanda bir albay geldi, Adnan Menderes'le özel bir konuşma yaptı, üst düzey subayların darbe hazırlığı içinde olduğunu söyledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük tasfiye hareketi böylece başladı gibi değerlendirmeler çok havada kalıyor. Dönemin Çankaya Özel Kalemi Müdürü Haldun Derin ne 14 Mayıs'ta ne de daha sonraki günlerde Çankaya Köşkü'ne hiçbir yüksek rütbeli subayın çıkmadığını anılarında yazıyor. Ama bu dedikodu 50 yıldır Türk siyasetinde hala yazılmaktadır. Kurtbek Milli Savunma Bakanı olduktan sonra orduyu gençleştirme operasyonu için kolları sıvadı. Reform paketi hazırladı. Hatta bunları Bayar ve Menderes'e kabul ettirdi. Başbakan Menderes, Bakan Kurtbek'in projesine 2. Nizam-ı Cedid adını verdi. Ancak DP bu cerrahi projeyi hayata geçiremedi. Korktu. Emekli Albay Kurtbek'in Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesi, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm generalleri hiçe sayan tutumlar içine girmesi, ordu içinde DP aleyhine bir havanın doğmasına neden oldu. Ne fark var? DP hükümeti 15 general ve 150 albayı tasfiye ettiği tam da o günlerde, hem de TBMM'ye bile sorma ihtiyacı hissetmeden Kore'ye asker gönderme kararı aldı. Soğuk Savaş döneminde yerini Batı bloku olarak belirleyen Türkiye, NATO'ya girebilmek için topraklarından binlerce kilometre uzaklıktaki bir savaşa Mehmetçiği gönderdi. DP çevreleri milleti harbe sokmamakla erkekliğini öldürdüler diye propaganda yaptı. Üniversite öğrencilerinin en büyük örgütü Milli Türk Talebe Birliği Başkanı, geleceğin büyük iş adamı Can Kıraç, hükümetin aldığı karardan dolayı şükran bildirisi yayınladı. Karşı çıkan doçent Beyice Boran başkanlığındaki Türk Barışseverler Cemiyeti üyeleri ise tutuklanıp cezaevine kondu. Dipnot, Beyice Boran'ın komünist olduğu her halinden belliydi. Saçları kızıldı ve üstelik öğrencilerinin sınav kağıtlarını kırmızı kalemle tahsih ediyordu. İnanın bunlar şaka değil, gerçek. Ve ne yazık ki Türkiye daha ileri yıllarda kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu türküsünün bile komünizm propagandası yapılıyor diye radyoda söylenmesini yasaklayacaktı. 706 şehit, 2111 yaralı, 219 tutsak ve 168 kayıpla Türkiye, Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler gücünün en ağır kaybına uğrayan birliği oldu. Bu sayılar Türk kuvvetlerinin Kore'deki mevcudunun %66'sını oluşturuyordu. Dipnot, 2002 yılında Güney Kore'de Türk şehitleri mezarlığını ziyaret ettim. Anıt mezarlıkta beni en çok duygulandıran meçhul asker sayısının fazlalığı oldu. Mehmetçik binlerce kilometre uzaklıkta öyle bir savaşa gönderilmişti ki cesedi tanınmayacak hale gelmişti. Ve sanıyorum Kore Savaşı'nda şehit düşenlerin duygularını Nazım Hikmet yazdı. Benim gözlerimin ikisi de yok. Benim ellerimin ikisi de yok. Benim bacaklarımın ikisi de yok. Ben yokum. Beni üniversiteli yedek subayı Kore'de harcadınız Adnan Bey. Elleriniz itti beni ölüme. Vıcık vıcık terli tombul elleriniz. Gözleriniz şöyle bir baktı arkamdan. Ve ben kan içinde ölürken çığlığımı duymamanız için kaçırdı sizi bacaklarınız, arabanıza bindirip. Türkiye Kore Savaşı'nın ödülünü aldı. 18 Şubat 1952'de NATO'ya girdi. Türkiye NATO'ya girebilmek için İsmet Paşa yöntemini seçti. 26 Ekim 1951'de başlayan Türkiye Komünist Partisi TKP üyelerine yönelik 167 kişilik büyük tevkifat günlerce gazete manşetlerinden düşmedi. Dipnot, aslında sanık sayısı 187 idi ancak 20 kişi pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu. Bu nedenle dava 167 kişi olarak bilinmektedir. İşkenceli sorgular sonucu ilkokul öğretmeni Hasan Basri Alp öldürüldü. Haberi alan öğretmen eşi denize atlayarak intihara teşebbüs etti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisi Kemalettin Özer de aklını kaybetti. Aynı fakülteden Şafak Yurdanur işkencelere dayanamayarak iki kez kendini öldürmek istedi. Ressam Nuri İyem sinir krizleri geçirdi. Türkiye NATO'ya girmek için gencecik evlatlarını feda ediyordu. Türkiye'yi her an komünist yapacak çok tehlikeli kişiler yakalanmıştı. Tehlike o kadar büyüktü ki komünistleri ağır cezalara mahkum etmek için hükümet 3 Aralık'ta komünizmle mücadele yasası olarak bilinen TCK'nın 141 ve 142. maddelerini daha da ağırlaştırdı. Mecliste 141 ve 142. maddelerle ilgili tartışmalarda adı en çok geçen milletvekili İngiliz Said Paşa'nın torunu Deli Remzi Paşa'nın oğlu DP'li Şevket Mocan'dı. Olayın garip tarafı Şevket Mocan, Nazım Hikmet'in teyzesi Sara Hanım'la evlenip boşanmıştı. Bu evlilikten doğan kızları Ayşe ikinci evliliğini TKP Genel Sekreteri Zeki Baştımar'ın amcaoğlu Dündar Baştımar'la yapmıştı. Dündar Baştımar'ın kız kardeşi Yıldız'la TKP'li Nihat Sargın'la evliydi. Etrafı TKP'lilerle sarılı olan DP milletvekili Şevket Mocan, komünist olmadığını ispat edebilmek için mecliste var gücüyle mücadele ediyordu. Nazım Hikmet cezaevinden çıkıp yurt dışına kaçtığında bu konuyu TBMM'ye getiren ilk kişi yine DP'li Şevket Mocan'dı. Neyse, 141 ve 142. maddelerin ağırlaştırılması DP'nin en büyük destekçisi CHP'ydi. İki parti arasında fark olmadığı kısa zamanda ortaya çıkmıştı. CHP, Kore'ye asker gönderilmesine, NATO'ya girilmesine karşı değildi. Bilinenin aksine laik cumhuriyetlerin ödün konusunda bile iki partinin birbirlerinden pek farkı yoktu. DP ezanın Arapça okunma yasağını kaldırdı. Radyoda dini program yayınlanmasına izin verdi. Bu kararlar kamuoyunda yerleşik bir kanıya yol açtı. Güya DP dinin siyasete araç edilme dönemini başlatmıştı. Halbuki okullarda din eğitimi verilmesini CHP 1948'de yürürlüğe soktu. İmam Hatip kurslarına izin veren ilahiyat fakülteleri açan da CHP'ydi. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ait yasayı yürürlükten kaldıran da CHP hükümetiydi. 16 Ocak 1949'da hükümeti kurma görevi verilen Başbakan Şemsettin Günaltay, İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde İslamcı siyaseti benimsemesiyle tanınıyordu. Bu görüşte birinin CHP tarafından başbakanlığa getirilmesi tesadüf değildi. İşin özünde çok partili yaşama uyum sağlamaya çalışan CHP ve DP, halkın dinsel duygularını okşayarak oy alabilmek amacıyla dini siyasal amaçlar için kullanmaya hız verdiler. Aralarında pek fark yoktu. Keza ABD ile ilişkileri geliştiren de CHP'ydi. Türkiye küçük Amerika olacak sözü sanıldığı gibi Celal Bayar'ın değildi. CHP'li Nihat Erim'in 19 Eylül 1949'da İzmit'teki konuşmasında söylemişti bu sözleri. Serbest piyasa ekonomisine geçişe hız verildiği 1940'lı yılların sonunda iktidarda CHP vardı. 22-27 Kasım 1948'de toplanan 2. Türk İktisat Kongresi hükümetin devletçilik politikasından tamamen vazgeçmesini karara bağladı. DP hükümeti ise bu programa hız verdi. Örneğin yabancı sermaye yatırımlarını teşvik kanunu çıkardı. Arkasından madenleri özel teşebbüsü açacak yasa tasarısı hazırlandı. Yabancılara petrol arama ve çıkarma izni verildi ve benzerleri. Eğer laiklik ve kemalizmden bir ödün söz konusu ise bu İsmet Paşa döneminde başlamıştı. Keza özgürlükler meselesinde iki parti arasında fark olmadığı da gün gibi açıktı. Peki dış politikada ayrılık var mıydı? Örnek vererek açıklamak en doğru yöntem. Bağımsızlığını ilan eden İsrail'i dünyada ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye oldu. Kararın altında CHP hükümetinin imzası vardı. DP hükümetinin uluslararası anlaşmalara koyduğu ilk imza ise İsrail ile yapılan ticaret anlaşmasıydı. Bu arada konu açılmışken belirteyim, 1947'den sonra İsrail'e göç eden Türkiye'li Yahudilerin bir bölümü DP hükümeti döneminde geri döndüler. Ne Rifat Bali gibi araştırmacılar geri dönüşün nedeni olarak DP'nin 1950 yılında iktidara gelmesiyle birlikte serbest piyasa ekonomisinin uygulanmaya başlanmasını göstermektedir. Ancak CHP'nin özellikle 1946'dan sonra süratle serbest piyasa ekonomisine geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle bu açıklama tek başına yeterli değil. Geri dönenlerin DP hükümetine güvendikleri su götürmez bir gerçektir ama bu güvenin nedeni sanırım başkadır. Evet, dış politikada da bir fark yoktu. Başbakan Adnan Menderes, Filistin için çok geniş yetkilere sahip Amerikalı, Fransız ve Türk üyeden oluşan 3 üyeli Birleşmiş Milletler Filistin Uzlaştırma Komisyonu'na Dr. Tevfik Rüştarası atadı. Arap devletleri komisyona karşı çıkmışlardı. Türkiye'nin komisyonun kurulmasını desteklemesi, hatta komisyona katılması Arap ülkeleriyle arasını açtı. DP hükümetiyle Dr. Aras bağımsız İsrail devleti konusunda hemfikirdi. Bazen bu tür siyasal tercihlerin nedenlerini bulmak zordur. Örneğin antikomünist olmasıyla bilinen gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın Nazım Hikmet'in affedilmesi için neden mücadele ettiğini bilememek gibi. Aynı gazetecinin TCK'nın 141 ve 142. maddelerinin ağırlaştırılması yönünde makaleler yazması olayı daha karmaşık hale getirmiyor mu? Antikomünist Yalman'ın komünist Nazım Hikmet'in affedilmesi için çaba sarf etmesinin nedeni herhalde olsa olsa hemşerilik ilişkisidir. Dipnot: bazı sol çevreler Sabetayistlerin Türk soluna etkileri konusunda çalışma yapılmasına nedense çok tepki gösteriyorlar. Hatta aşırıya kaçıp bu konuda araştırma yapanları antisemitik olmakla itham ediyorlar. Peki Aleviliğin Türk soluna etkileri konusunda çalışma yapılmasına neden kimse ses çıkarmıyor? Türkiye'li solcular olaylara duygusal bakmaktan kurtulmalıdır. Bir solcunun Sabetayist olup olmaması onu ne yüceltir ne de alçaltır. Türkiye sol hareketindeki Sabetayist etkiyi araştırmak bilimsel bir çabadır. Nazım Hikmet'in affedilmesi için çaba sarf eden Ahmet Emin Yalman Selanikliydi. Dipnot: gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın kız kardeşi Sabiha Zapçı'nın, meclisin ilk milletvekillerinden Mahmut Nedim Zapçı'nın eşidir. Kızı Bilge Hanım, gazeteci Doğan Koloğlu'nun ikinci eşidir. Yani birlikte belgesellere imza attığımız sevgili dostum Sina Koloğlu'nun üvey annesidir. Yalman ve Zapçı ailelerinin soyu Sokullu Mehmet Paşa'ya dayanır. Büyük şaire zor günlerinde ekmek kapısını açan kimdi? Selanikli İpekçi ailesi. İpek film sahibi Cemil İpekçi, Türkiye'nin en tehlikeli komünistine iş vermekten neden hiç çekinmemişti? İpekçi ailesinin komünist olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. Hep bir sır var ve bunu yazmak Nazım Hikmet'i hiç ama hiç küçültmez. Evliyazadelere saraydan gelin. Biz sayfalardır Evliyazadelerin damadı Başbakan Adnan Menderes'i yazarken İzmir'deki Evliyazadeleri unuttuk. Biraz İzmir'e dönelim. Başbakan Menderes 16 Haziran 1952'de Osmanlı hanedanına mensup kadınların Türkiye'ye gelmesine izin verdi. Hanedanın kadın mensuplarının 28 yıllık vatan özlemi bitti. Başbakan Menderes'in bu kararı Osmanlı hanedanı ile arasında sıcak ilişkilerin kurulmasına neden olacak ve bu dostluk ilişkisi gün gelecek Evliyazadelere saraydan gelin gelmesine yol açacaktı. Hanedan mensubu kadınların Türkiye'ye olan özlemleri biterken biri için bu hasret 16 yıl önce sona ermişti. Vahidettin'in torunu Hümeyra. Yazmıştım, Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye'yi Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay ile evlendirmişti. Bu evlilikten Hümeyra doğmuştu. Ulviye Sultan ile İsmail Hakkı Efendi sonra boşandılar. İsmail Hakkı Efendi Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Ankara'ya gitti. Mustafa Kemal'in yanında bulundu. Ulviye Sultan ve kızı Hümeyra 1924'te San Remo'ya sürgün gittiler. Sultan Vahidettin ölünce Monte Carlo'ya yerleşip 3 yıl orada kaldılar. Çıkan bir yangında evleri tamamen kül oldu. Geçinebilmek için daha küçük bir yere İtalya-Fransa sınırındaki Montron'a taşındılar. Çalışmıyorlardı. Ellerindeki tüm mücevherleri, hatta Ulviye Sultan'ın hanedan nişanını bile sattılar. Yalnız başlarına yaşayamayacaklarını anladılar. Ulviye Sultan Monron'da Zülfülü İsmail Paşa'nın oğlu Ali Haydar Germiyanoğlu ile evlendi. Mısır'a yerleştiler, Mısır hanedanının yardımıyla yaşadılar. Bu arada İsmail Hakkı Oktay Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapıyordu. Mustafa Kemal'e kızı Hümeyra'nın Türkiye'ye gelmesi için özel izin verilmesini rica etti. Atatürk bu yakın dostun isteğini kıramadı ve Hümeyra Sultan tek kişilik özel afla yurda döndü. Hatta bir dönem ailesinin sahibi olduğu İstanbul Park Otel'de Mustafa Kemal'le dans etti. Dipnot: Park Otel'in bulunduğu yerde Osmanlı döneminde Sadrazamlık, Hariciye Nazırlığı, Büyükelçilik gibi görevlerde bulunan Ahmet Tevfik Oktay Paşa'nın konağı bulunuyordu. Aile konağı elinden çıkardığında artık yeni sahibi Aram Hıdır'dı. Konak yıkılıp Park Otel yapıldı. Hümeyra Sultan ilk evliliğini 1939'da diplomat Fahir Bey'le yaptı ancak 3 yıl sonra boşandı. İkinci evliliğini ABD'de Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Halil Özbaş'la yaptı. Bu evlilikten 2 çocuğu oldu: Halim 1945 ve Hanzade 1953. Sultan Vahidettin'in torununun kızı Hanzade gün gelecek Evliyazadelere gelin gidecekti. Refik Evliyazade'nin torunu Mustafa Yılmaz'ın oğlu Osman Refik Evliyazade ile evlenecekti. Hanzade Osman Refik Evliyazade çiftinin iki kızı olacaktı. Yeni Asır ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Neslişah Evliyazade ve avukat Mesude Evliyazade. Hanzade Hanım daha sonra Osman Refik Evliyazade'den boşanacak, büyük dedesi Sadrazam Tevfik Paşa'nın torununun oğlu Tevfik Moran'la evlenecekti. Vahidettin'in torununun kızı Hanzade Osman Refik Evliyazade'nin ilk eşi değildi. Osman Refik Almanya'da üniversite öğrenimi görürken Alman Margo ile kısa sürecek bir evlilik yapmıştı. Osman Refik Bey Hanzade Hanım'dan boşandıktan sonra eski Büyükelçi ve Milli İstihbarat Teşkilatı MIT eski başkanı Sönmez Köksal'ın eşi Ella Maro ile üçüncü evliliğini yaptı. Osman Refik Evliyazade Ella Maro Hanım'dan boşandıktan sonra Sibel Özleblebici ile evlendi. Bir ek yapalım: Hanzade Hanım'ın baba tarafından kuzeni Nazlı Tılavar DP İstanbul Milletvekiliydi. Adnan Bey bütün kadın milletvekillerinden nefret ederdi. En çok Nazlı Tılavar'dan. Nazlı Tılavar rahat konuşurdu. Lisan bilirdi. İyi bir aileye mensuptu. Boylu bosluydu. Gerçekleri ipek yumağına sarmazdı. Adnan Bey hakkında parlak fikir beslemezdi. Nimet Arzık, Menderes'i İpe Götürenler, 1960 sayfa 116. Başbakan Adnan Menderes sever miydi bilinmez ama Evliyazadelerin uzaktan akrabası olan Nazlı Tılavar Hanım 3 dönem DP milletvekilliği yaptı. Yassıada'da yargılandı ve Kayseri cezaevinde yattı. Evliyazadeler Jokey Kulübü'nü kuruyor. Tarihin sayfalarını çok ileri sardık, biz yine 1950'li yılların başına dönelim. Damadı Şehriyari olan Osman Refik Evliyazade'nin dedesi Nejat Evliyazade, 1950 sonbaharında kendini Başbakan Adnan Menderes'in Kavaklıdere'deki evine kapattı. 6 ay gençlik kulübünü kuran Nejat Evliyazade, eniştesinin evinde yeni bir spor teşkilatının kuruluş hazırlığı içindeydi. Jokey Kulübü. Nejat Evliyazade, halasının kızı Berrin'le evliliğinden dolayı Başbakan Menderes'e nasıl enişte diye hitap ediyorsa, Adnan Menderes de Nejat'a enişte diyordu. Daha önce belirttiğimiz gibi Nejat Evliyazade Menderes'in dayısı Refik'in kızı Mesude ile evliydi. Nejat Evliyazade Menderes'in ailesine içki üveysi olmuştu. Mesude babası Refik'ten miras kalan 26 bin dekarlık, 400 nüfuslu 90 haneli Torbalı Göllüce köyünün eli maşalı belli silahlı hanım ağasıydı. Evliyazadelerin kızı Berrin evlendiğinde nasıl Çakırbeyli çiftliğine taşınmış ise, Evliyazadelerin oğlu Nejat da evlendiklerinin bir süre sonra eşinin sahibi olduğu Göllüce köyüne yerleşmişti. Çocukları Mustafa Yılmaz ve Mehmet Özdemir burada doğmuştu. Çiftlik işlerini daha çok eşi Mesude'ye bırakan Nejat Evliyazadelerin tek zevki ata binmek, at yetiştirmekti. At sevgisini babası Refik Evliyazadelerin alan Nejat Evliyazade at sporunu artık kurumsallaştırmak istiyordu. Ankara ve İzmir'de at yarışları vilayet özel idareleri tarafından tertip ediliyor ve çok cüzi miktarda ikramiyeler veriliyordu. Üstelik ikramiyeyi almak için de 1-2 ay beklemeniz gerekiyordu. Yığınla belgeleri düzenlemek işin en yorucu kısmıydı. Oysa İstanbul'daki yarışları Tarım Bakanlığı ile Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ortaklaşa yürütüyordu. Nejat Evliyazade ve arkadaşları hem bu karışıklığı gidermek hem de at yarışlarının Avrupa'daki gibi jokey kulüpleri tarafından yapılmasını istiyorlardı. DP hükümet olunca Nejat Evliyazade ve arkadaşları ümitlendiler. Başbakan Menderes'e jokey kulübü kurulmasına yeşil ışık yakınca Nejat Evliyazade yasa tasarısı hazırlamak için kendini Kavaklıdere'deki eve kapattı. En büyük yardımcısı Başbakan Adnan Menderes'in dayısının torunu DP milletvekili Sadık Gizli. Yani Sadık Giz, Nejat Evliyazade'nin eşi Mesude'nin yeğeniydi. İki akraba Nejat Evliyazade ile DP milletvekili Sadık Giz el ele verdiler ve 7 maddelik bir yasa tasarısı hazırladılar. Başbakan Adnan Menderes, at yetiştiricisi Devlet Bakanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun işin başına geçmesini istedi. Karaosmanoğlu ile birlikte DP Urfa Milletvekili Emekli General Saim Önhon, Prens Halim Said Türkan, Said Akson ve Nejat Evliyazade 2 Kasım 1950'de Jockey Kulübü'nü kurdular. TBMM Başkanı Refik Koraltı'nın Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki dairesi kiralandı ve kulübün merkezi yapıldı. Kulüp kısa zamanda birçok tanınmış ismi üye kaydetti. William Giroff, Vehbi Koç, Ethem Menderes, Sadık Giz, Enver Güreli, Sadi Eli Yeşil, Burhanettin Kara Mehmet, Osman Kapani, Mehmet Kara Mehmet, Sadun Atığı ve Refik Evliyazade'nin diğer oğlu Sedat Evliyazade. Sedat Evliyazade aile içinde at sporuna en tutkun isimdi. Gençliğinde Paris'te jokeylik yaptığını yazmıştı. Atçılık sporu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalmıştı. Devlet adamlarının çoğunluğu at sahibiydi. Örneğin 1927'den beri koşulan Gazi Koşusu'nda İsmet İnönü ile Celal Bayar'ın atları arasında kıyasıya yarışlar oluyordu. 1929 Gazi Koşusu'nu Celal Bayar'ın atı Cap Gris Nevz kazandı. Bir yıl sonra İsmet Paşa'nın Olga adlı atı birinci geldi. Celal Bayar hayatı boyunca İsmet İnönü'ye yenilmeyi hazmedemiyordu. Sedat Evliyazade'yi Paris'e gönderdi. Sedat Evliyazade Paris'ten Bayar'a Vrais Gascon, Fol Espoir ve Dracour adlı 3 at getirdi. Gerçi 1930'dan sonra ne İnönü ne de Bayar yarış kazandılar. Ama Bayar'ın Paris'ten gelen Vrais Gascon adlı atı Atina'da Grand Prix ödülünde koştu ve ikinci geldi. Sedat Evliyazade daha sonraki yıllarda Giro ailesinin Paris ve Buca'daki haralarından sorumlu oldu. Aynı zamanda Giro ailesinin jokeylerine antrenörlük yapıyordu. Babası Refik gibi Sedat Evliyazade de at sporunda bir efsaneydi. Bunu bir örnekle açıklamam gerekiyor. 1927 yılından beri koşulan Gazi Koşusu'na Jirolar tam 7 kez kazandılar. Dipnot: siyaset ile at yarışlarının ilginç bir ilişkisi vardır. Atatürk adına koşulan Gazi Koşusu'nun başlangıç yılı 1927'dir. Atatürk tek adamdır. Peki Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nun yılı nedir? 1939. Yani milli şef İsmet İnönü'nün döneminin başladığı yıl. Peki Başbakanlık Kupası Koşusu ne zaman koşulmaya başlandı? 1952. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde. Spor-siyaset ilişkisinde fazla söze gerek var mı? Ve bu 7 birincilik sadece 1949-1960 yılları arasında geldi. Yani Sedat Evliyazade'nin antrenörlük yaptığı dönemde. 1939'dan beri koşulan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Jirolar 6 kez kazandılar. Bu 6 şampiyonluk da 1951-63 yılları arasında geldi. Antrenör yine Sedat Evliyazade'ydi. C. Taşkıran, R. Mergin, M. Çılgın, K. Yıldız, İ. Dinçer, E. Kurt gibi dönemin ünlü jokeylerinin öğretmeni Sedat Evliyazade'ydi. Jirolar daha önceki yıllarda hep yabancı jokey kullanırken Sedat Evliyazade döneminde Türk jokeyleri atlarına bindirmeye başladılar. Özellikle 1950'li yıllarda Jirolar at yarışlarında rakipsizdi. Eli Yeşiller ile Kara Mehmetlerin tahtını sarstılar. William Giro vefat ettikten sonra bir daha bu ailenin ismi at yarışında duyulmayacaktı. Şimdi torunları sadece hobi için at biniyorlar. Sedat Evliyazade yarışlar için Ankara'ya geldiğinde ya Fatin Rüştü Zorlu'nun ya da Adnan Menderes'in evinde kalırdı. İkisiyle de ilişkisi çok iyiydi. Zaten sülalenin bu en renkli ismiyle ilişkisi iyi olmayan yok gibiydi.